Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutarihli Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 7 İsven 1403 Hicri Kameri, 26 Şaban 1446, Miladi 25 Şubat 2025 Salı. Bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından siyasi analiz Sayın Ziya Türk Yılmaz ile Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes süreci üzerine yap röportaj, İran basında seçmeler, İran tarihi hazinelerine bakış podcast'ı ve Neşubel Ayütler isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. Meclis Başkanı galiba Hizbullah Lübnan'ın güvenliğinin teminatıdır. Cumhurbaşkanı Pezeşkan, bizi tehdit eden ile müzakere etmeyiz. İran ve Rusya Dışişleri Bakanları Tahran'da görüştü. Irakçı, baskı, tehdit ve yaptırımlar altında müzakere etmeyiz. Ordu ve devrim muhafızlarından Hint Okyanusu'nda ortak füzeli operasyon. Komutan Nasırzade, gençlerimiz düşmana sert yanıt verecek. Şimdi haberler. İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, Hizbullah'ın Lübnan'ın ulusal gücünün bir parçası ve bu ülkenin güvenliğiyle toprak bütünlüğünün teminatı olduğunu ifade etti. Pars Today'in İran'dan aktardığına göre İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf bugün 25 Şubat Salı günü Meclis Genel Kurulu toplantısında yaptığı ön oturum konuşmasında Şehit Seyit Hasan Nasrullah ve Şehit Safiyetlerin görkemli ve tarihi cenaze töreni direnişin birliğini ve Hizbullah'ın yükselen gücünü gösterdi dedi. Galibaf, Şehit Seyit Hasan Nasrullah tıpkı parlak bir güneş gibi sevenlerinden üzerinde parladı ve dünyaya şu mesajı verdi. Zulme, işgale ve Siyonist gaspçılığın suçlarına karşı direniş bir düşüncedir ve düşünce ve fikir suç ve terör ile yok edilemez dedi. Galibaf, Lübnan'da Hizbullah'ın merhum liderini tüm kalpleriyle seven, gerçek anlamda ve hiçbir abartı olmaksızın düşmandan korkmayan veya umutsuzluktan kaynaklanan en ufak bir şüphe veya üzüntüye kapılmayan ve aziz İslam'a, İmam Hüseyin ve Hazreti Zeynep mektebine ve direniş idealine samimi ve içten bir inanç besleyen güçlü ve kararlı kadınlar ve erkekler gördüğüm ifadelerine kullandı. Meclis Başkanı Galibaf Lübnan'da dağ gibi sağlam duran, O karanlık kalabalığı görünce hiçbir kafir ve cehennemin Allah'ın nurunu asla söndüremeyeceğine ve gerçeğin nihayetinde kendini göstereceğine bir kez daha inandım dedi. İran Meclis Başkanı şöyle devam etti. Siyasi arenada Hizbullah'ın güç gösterisi düşmandıran bu halk desteğiyle direnişi Lübnan'ın siyasi ve güvenlik sahnesinden çıkaramayacaklarını veya kenara itemeyeceklerini herkese gösterdi. Galiba Hizbullah'ın Lübnan'ın ulusal gücünün bir parçası ve bu ülkenin güvenliğiyle toprak bütünlüğünün teminatıdır. Hizbullah'ın önceliği herhangi bir yabancı gücün müdahalesinin reddedilmesi vurgusuyla Lübnan'ın ulusal çıkarlarıdır ve İran İslam Cumhuriyeti Lübnan'ın güvenliği, istikrarı ve ilerlemesi için işbirliği gerekli görüyor ve Lübnan hükümeti meclise ve direnişin varacağı her anlaşmayı da destekliyor diye konuştu. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan, biz diyalogdan yanayız ancak bizi açıkça tehdit eden ve elini boğazımıza dayayan biriyle müzakere edemeyiz dedi. Parsü'de Mehr Haber Ajansı'ndan verdiği habere göre İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan bugün Hemedan eyaletinin yetkileriyle yaptığı görüşmede ülkedeki konuların yanı sıra uluslararası meselelere dikkat çekti. Pezeşkan müzakere meselesine işaret ederek biz diyalog taraftarıyız ve şu anda komşularımızla dahil olmak üzere diğer ülkelerle çeşitli konularda müzakereler yürütüyoruz. Hatta Sayın Irakçı Avrupalılarla bir dizi görüşme için ziyarette ancak bizi açıkça tehdit eden ve elini boğazımıza dayayan biriyle müzakere edemeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Pezeşkan, İran uzun sınırları ve çok sayıda komşusu olan geniş bir ülkedir diyerek şunları ekledi. İran ve bu uzun sınırları ve çok sayıda komşusu ile birlikte yaptırımlarla kuşatmak mümkün değildir. Pezeşkan, 14. hükümetin önceliklerinden birinin iletişim yollarını ve İran'dan geçen koridorları genişletmek olduğunu belirterek, kişisel olarak takip ettiğim bir diğer konu, uluslararası koridorların ülke içinde bağlantılarını tamamlamaktır. Bu konuda kısa bir süremiz var ve kuzey-güney ile batı-doğu transit demiryolu ve otoyol hatlarını mümkün olduğunca hızlı bir şekilde genişletmek için çaba göstermeliyiz diye konuştu. İran ve Rusya Dışişleri Bakanları ikili ilişkiler ve en önemli bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün salı üst düzey bir siyasi heyetin başında bir günlük ziyaret için İran'a geldi. Varsu'da İRNA Haber Ajansı'na dayanarak verdiği haberinde, Tahran'a gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İran Dışişleri Bakanı Seyyed Abbas Arakçı ile ikili ilişkiler ve en önemli bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu bildirdi. Rusya'daki İran Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya Dışişleri Bakanı'nın İran'a yaptığı ziyaretin önemine ve hedeflerine değinerek ikili, bölgesel ve uluslararası ilişkilerle ilgili geniş bir konu yelpazesinin ele alınacağını ve bunlar hakkında görüş alışverişinde bulunacağını ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekay da Rusya Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyaretine İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya arasında ikili ilişkiler ve bölgesel uluslararası gelişmelerle ilgili devam eden istişarelerin bir parçası olarak değerlendirdi. Aynı zamanda Rusya Dışişleri Bakanı da bu ziyaretin önemine vurgularken Rusya Dışişleri Bakanı ile İran Dışişleri Bakanı arasındaki görüşmenin ana konularına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada tarafların Suriye, Güney Kafkasya, Afganistan, Yemen, Fars Körfezi bölgesi, Orta Doğu'daki krizlerin çözümü, Hazar Denizi ile ilgili meseleler ve İran'ın nükleer programına ilişkin kapsamlı ortak eylem planı, etrafındaki durum gibi bazı önemli uluslararası konuları ele almasının beklendiği belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Seyyed Abbas Irakçı, Rus mevkidaşı ile düzenlediği basın toplantısında İran'ın nükleer müzakereler konusundaki tutumu nettir. Baskı, tehdit ve yaptırımlar altında müzakere etmeyiz. Bu nedenle maksimum baskı devam ettiği sürece Amerika ile doğrudan müzakere mümkün olmayacaktır dedi. Farsude'nin teslim haber ajansından nakden verdiği habere göre İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Tahran'da bir araya gelerek ikili bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı. Görüşmenin ardından iki bakan ortak bir basın toplantısı düzenleyerek müzakerelerinin detaylarını paylaştı. Irakçı, İran ve Rusya arasındaki istişarelerin tüm alanlarda sürekli olarak devam ettiğini vurguladı. İkili ilişkilerin geniş kapsamlı işbirliklerini içerdiğini belirten Irakçı, Batı Asya, Kafkasya ve diğer bölgelerle ilgili sürekli temas halinde olduklarını söyledi ve şöyle devam etti. Bugün kapsamlı, yapıcı ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik. İkili ekonomik işbirliğimiz hızla ilerliyor ve ortak komisyonu hakkında Nisan ayında düzenlenecek. Enerji, demiryolu ve turizm alanlarındaki işbirliklerimiz devam ediyor. Irakçı, Filistin, Lübnan ve Suriye gibi bölgesel konular üzerine yapılan görüşmelere değindi. İsrail'in işlediği suçları kınadıklarını belirten Irakçı, Gazze halkının zorla göç ettirilmesine yönelik planın İran tarafından kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bu konunun İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlığı toplantısında ele alınacağını da söyledi. Suriye konusunda İran'ın barış, istikrar ve ülkenin toprak bütünlüğünü desteklediğini ifade etti. Lübnan ile ilgili olarak ateşkesin devam etmesi ve İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi gerektiğini belirtti. İran bölgedeki direniş ekserini her zaman desteklemektedir. Direniş gruplarının adil ve haklı amaçlar için mücadele ettiğine inanıyoruz ve onların mücadelesi İran tarafından desteklenmeye devam edecektir ifadelerini kullandı. Irakçı, İran'ın Azerbaycan ve Ermenistan arasında barışın sağlanmasını hedeflediğini ve Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti. İran ve Rusya'nın Afganistan konusunda sürekli temas halinde olduğunu söyledi. İran'ın nükleer programı hakkında ise konuşan Irakçı şu ifadeleri kullandı. Ekiplerimiz sürekli temas halinde ve bu temasları sürdüreceğiz. Avrupa'daki 3 ülke ile yapılan görüşmeler hakkında Sayın Lavrov'a bilgi verdik. İran, nükleer konularda Rusya ve Çin ile işbirliği ve koordinasyon içinde hareket etmektedir. Tutumumuz net, baskı, tehdit ve yaptırımlar altında müzakere etmeyiz. Maksimum baskı devam ettiği sürece Amerika ile doğrudan müzakere mümkün olmayacaktır. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Tahran'daki görüşmelerin kapsamlı ve faydalı geçtiğini vurguladı. İki ülke liderlerinin geçen yıl iki kez bir araya geldiğini ve geniş çaplı işbirliklerini kapsayan tarihi bir anlaşma imzaladıklarını da hatırlattı. Lavrov bu yıl Tahran'da düzenlenen Hazar zirvesini de kutlarken, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında bir anlaşmanın sağlanmasını umduklarını ve bu anlaşmanın ticari işbirliklerini de artıracağını belirtti. Lavrov yaptırımlara rağmen İran ve Rusya arasındaki ticari işbirliğinin de iyi ilerlediğini ve Reşt Asra demir yolu projesinin başlaması için gerekli hazırlıkların sürdüğünü ifade etti. Bu projenin hayata geçirmesi için Rusya tarafından devlet kredisi sağlanacağını söyledi. Lavrov, İran ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler şartı çerçevesinde anlaşmazlıkların çözümüne bağlı olduklarını ve tek taraflı yaptırımları kabul edilemez bulduklarını belirtti. İki ülke arasındaki koordinasyonun Birleşmiş Milletler ve BRICS gibi uluslararası platformlarda artırılması konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Lavrov, İran'ın nükleer programıyla ilgili diplomasi fırsatlarının hala mevcut olduğunu vurgularken şu ifadeleri kullandı. Diplomasi için hala bir alan var ve bunu değerlendirmeliyiz. Bu kriz İran tarafından yaratılmalı. Suriye konusundaki görüşlerini paylaşan Lavrov, ülkede istikrarın korunması gerektiğini ve Suriye Ulusal Meclisi'nin alacağı kararları beklemenin önemli olduğunu belirtti. Bazı bölgelerde askeri çatışmaların devam ettiğini ancak Rusya'nın barış sürecine desteklediğini de ifade etti. Filistin krizine de değinen Lavrov, Gazze'deki mevcut durumun kabul edilemez olduğunu ve uluslararası kuruluşların bu konuya özel ilgi göstermesi gerektiğini söyledi. Bölgesel meselelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurguladı. Lavrov, Afganistan ve Ukrayna konularını da ele aldıklarını belirterek İran'ın Ukrayna konusundaki dengeli tutumunu takdir ettiklerini söyledi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler'de Amerika ile gerçekleştirdiği temasların sonuçlarını İran ile paylaştığını da ifade etti. İran ordusu, deniz kuvvetleri ve devre muhafızları, hava uzay kuvvetleri Zülfikar tatbikatının devamında denizde hedefleri bulmak için ortak füzeli operasyon düzenledi. Parsü'den İran'dan aktardığına göre Zülfikar 1403 tatbikatının devamında İran ordusu ve devre muhafızları ortak füzeli bir operasyonu Hint Okyanusu kuzeyinde gerçekleştirdi. Devre muhafızları hava uzay güçleri ve ordu deniz kuvvetleri Hint Okyanusu'nun kuzeyinde deniz tatbikatının devamında deniz seyir füzeleri ve balistik füzelerle belirlenen farazi hedefleri başarılı bir şekilde imha etmeyi başardı. Bu operasyonda ordu güçlerinden füzeli savaş gemileri seyir füzeleriyle bu hedefe vurdu. Eş zamanlı olarak da ortak bir operasyonda devre muhafızlarının balistik füzeyle aynı hedefi isabetli bir şekilde vurduğu belirtildi. Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasırzade, gençlerimiz sayesinde düşmandan korkmaya yer yoktur ve düşmanın açgözlülüğüne kesin bir yanıt verilecektir, dedi. Parsü'den Merhaba Ajansı'ndan verdiği habere göre İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasırzade bugün 25 Şubat Salı günü Silahlı Kuvvetler Genç Asker Festivali'nin 17. etkinliğinde festivale katılan askerlere hitaben yaptığı konuşmada "Siz gençler ve ülkenin geleceğini inşa edenler kutsal asker üniformasını giyerek vatanseverlik ve mertlik alanına adım attınız ve ulusal ve dini değerlerinizi savunuyorsunuz," dedi. Tuğgeneral Nasırzade, gençlerin ülkenin bağımsızlığının ve güvenliğinin sağlam sütunları olduğunu belirterek, "Düşmanlar her zaman çeşitli bahanelerle aramıza ayrılık sokmaya çalışıyor. Ancak siz zeki askerler asla düşmanın aramıza ayrılık sokmasına izin vermeyeceksiniz," dedi. Vatansever gençlerin varlığı ile düşmandan korkmaya ve ideallerden vazgeçmeye yer yoktur diyen Tuğgeneral Nasırzade şöyle devam etti. "Vatansever gençler hem ülkenin pak torunları savunur hem de namusun ve ulusal ve dini değerlerin koruyucularıdır. Bu zeki gençlerin varlığı ile yaptıranlar ve tehditleri aşmak ve ulaşılmaz zirvelere çıkmak mümkündür ve aziz İran'ın eli Şehit Süleymani gibi tarihi yazan insanlardan mahrum kalmayacaktır." Dışişleri Bakanı İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ile yaptığı görüşmede bazı batılı partilerin insan hakları konusunda sergilediği ikiyüzlü ve taraflı eylemleri eleştirdi. Parsü'den Teslim Haber Ajansı'ndan nakden verdiği habere göre silahsızlanma konferansı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin üst düzey toplantısına katılmak üzere Cenevre'ye giden İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı, dün akşam İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ile bir araya geldi. İran İslam Cumhuriyeti'nin yönetim sisteminde ve anayasasında insan hakları ve insan onurunun yüksek bir yere sahip olduğunu belirten İran Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu konuda elinden gelen her türlü çabayı da gösterdiğini de kaydetti. İran Dışişleri Bakanı İran ile İnsan Hakları Yüksek Komiserliği arasındaki etkileşimlere değinerek ülkesinin bu etkileşimleri sürdürmeye hazır olduğunu bildirdi. Batılı bazı çevrelerin insan hakları konusunda sergiledikleri ikiyüzlü ve taraflı eylemlerini eleştiren Irakçı, işgal altındaki Filistin'de sistematik ve ağır insan hakları ihlallerine karşı Amerika ve diğer bazı batı ülkelerin eylemsizliğine ve suç ortaklarını uluslararası toplum için utanç kaynağı olarak değerlendirdi. Bu ikili yaklaşımların söz konusu ülke grubunun insan hakları sloganlarını tamamen istibarsızlaştırdığını ve Siyonist rejimin ciddi uluslararası suçlar işlemesine de cesaret verdiğini belirtti. Türkiye'de Aleviler, Suriye'de azınlıklara yapılan cinayetleri protesto ettiler. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Yeni Suriye hükümetinin Alevlere yönelik baskı ve şiddetlerine karşı Adana'da Alevi örgütleri bir araya gelerek bu zulme tepki gösterdi, basın açıklamasında bulundu. Adana Alevi Sivil İnisiyatifi Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde bir basın açıklaması düzenledi. Suriye'de Alevi toplumu başta olmak üzere farklı inanç gruplarına yönelik baskı, zulüm ve insan hakları ihlallerine dikkat çekilen açıklamaya Alevi kanaat önderleri Ehl-i Beyt Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Ali Yeral, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve birçok sivil toplum örgütlerinin temsilcileri bu birlikteliğe katılarak hükümete çağrıda bulundu.
Bir taraftan da yaşadığımız ülkenin hükümetine sesleniyoruz. Bugün Suriye topraklarını ele geçiren HETŞ'e denilen Selefi ve cihatçı gruplar kendi dışında kendisine benzemeyene tahammülü yok ve katlediyorlar. Baskı yapıyorlar, zulüm yapıyorlar. Bu zulümün durdurulmasını gerekiyor. Bu zulümü durduracak olan da Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten AKP iktidarıdır.
Ve Ehtav Genel Başkanı, Antakya Ehl-i Beyt Vakfı Genel Başkanı Ali Yeral da konuşmasında önemli mesajlar verdi ve bu zulme artık son verilmesi gerektiğini söyledi.
Kalo beladan beri mağdur olan da, mazlum olan da, asılan da, kesilen de, derisi yüzülen de, Madımak'ta, Çorum'da, Maraş'ta, Kırıkhan'da, Elbistan'da, Gazi'de ve diğer bölgelerde, Malatya'da, tekbir eşliğinde, cuma minberlerinde çıkan, güruhlar tarafında öldürülen, kesilen, kurşuna dizilen biz Aleviler olmuşuz. Bendenizim buradan Türkiye'deki malum medyaya birkaç lafım vardır. Köşelerde sıkışan bir kediyi, trafikte çarpılmış bir köpeği haber yapan, manşetlere taşıyan basın ve yayın organlarımız niye Siyonistlere hizmet ediyor, niye emperyalistlere hizmet ediyor?
Ve Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin Aydın da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve konunun takipçisi olacağına dair önemli mesajlar verdi.
Siz bunlara kucak açıyorsunuz.
Kanaat önderlerimizle sürekli istişare halindeyiz. İçişleri Bakanımızla ve Dışişleri Bakanımızla ve müsteşarlık düzeyinde her türlü çalışmalarda kardeşlerimize, abilerimize destek vermeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Bir tek kardeşimizin burnunun kanamasına dair tahammülümüz yok. Hep beraber çözeceğiz. Sizlerin de desteği çok değerli.
Ve konuşmacılar bu zulme artık son verilmesi gerektiğini ve bunu da yapacak olanın iktidar olduğunu ifade etti. Kasım Alcan, İstanbul.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz, acaba Rus gazının dünya piyasasına geri dönüşü Amerika'nın lehine mi başlığı altında? Ukrayna ve Rusya arasındaki barış ihtimali ve Moskova'nın gaz ihracatının küresel pazarlara geri dönmesi Amerikan hükümetinin çıkarlarına hizmet edebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ukrayna savaşının küresel enerji sektörüne etkisi büyük oldu. Avrupa'nın onlarca yıllık Rus gazına bağımlılığı sona ererken küresel piyasalardaki gaz fiyatları üzerinde baskı oluştu. Bu durum kıtanın yaşam maliyetlerini artırarak ekonomik bir kriz yarattı. Fars Today'in İrna Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre İngiliz The Guardian gazetesi bir raporunda şu soruyu gündeme getirdi. Rusya ile Ukrayna arasındaki olası bir barış süreci küresel enerji sektörünü yeniden şekillendirebilir mi? Guardian'a göre küresel petrol ve gaz piyasası Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi ihtimalini fiyatlandırmaya başladı. Rusya gibi büyük bir üreticinin tekrar tam kapasiteyle piyasaya dönmesi, Amerikan başkanının olası bir barış anlaşmasına aracılık etme çabalarına siyasi avantaj sağlayabilir. Özellikle Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığı konusunda daha önce enerji silahı kullanıldığı yönündeki siyasi argümanlar düşünüldüğünde bu gelişme bazı çevreler için rahatsız edici olabilir. 2021 yılında Avrupa'nın gaz talebinin 1/3'ünü Rusya'nın boru hatları sağlıyordu. Ukrayna savaşından önce Almanya gaz ihtiyacının yarısından fazlasını Rusya'dan temin ediyordu. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, Rus gazını sıvılaştırılmış doğal gaz ile değiştirmeye çalıştı. Ancak LNG, boru hattı gazına kıyasla çok daha pahalı olduğundan Almanya'da gaz tüketimi düştü ve gaz yoğun sanayiler üretimlerini de azalttı. Avrupa yetkilileri Ocak ayında Rus boru hattı gazının yeniden Avrupa Birliği'ne satışının olası bir barış anlaşmasının parçası olup olamayacağını tartıştı. Ancak Financial Times'a göre bu teklif Ukrayna'ya sadık ülkelerin sert tepkisini de çekti. Buna karşılık Rus gazının dönüşünün Avrupa'daki enerji fiyatlarını düşürebileceği ve kıtanın yaşam maliyeti krizini hafifletebileceği yönünde argümanlar var. Amerikan Başkanı Trump'ın olası bir barış anlaşmasında arabuluculuk yapması Avrupa'nın Amerikan LNG'sine olan yeni bağımlılığını koruma sebebi olabilir. Mevcut planlara göre 2021 ila 2030 yılları arasında Avrupa'nın LNG ithalat kapasitesinin %60 artması bekleniyor. Bu büyümenin öncülüğünü Almanya, Hollanda, Türkiye, İtalya, Fransa, Belçika, Yunanistan, Finlandiya, Polonya ve Hırvatistan yapıyor. Amerika'da fosil yakıtları destekleyen Trump'ın seçimleri kazanması ihtimali ve Avrupa'nın deniz yolu ile LNG ithalatını artırma çabaları Rus boru hatlarının da tekrar devreye girmesiyle küresel enerji piyasalarına yeni bir fosil yakıt dalgası getirebilir. Uzmanlara göre Rus doğalgazının dünya piyasalarına geri dönmesi birkaç açıdan Amerika'nın aleyhine olabilecek. Birincisi, Avrupa ülkeleri LNG'yi Rus gazı ile değiştirmeye çalışıyordu. Eğer Rusya Avrupa'ya tekrar gaz sağlamaya başlarsa Amerika'nın LNG ihracatı zayıflayabilir ve karlılığını düşürebilir. İkincisi, gaz ihracatının artması Rusya'nın ekonomik olarak toparlanmasına ve savaş finansmanına destek olmasına yol açabilir. Bu da Amerika'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların etkisini azaltabilir. Üçüncüsü, eğer Avrupa Rus gazına kısmen geri dönerse Amerika'nın enerji politikaları üzerindeki etkisi zayıflayabilir ve Avrupa ülkeleri daha bağımsız hareket edebilirler. Sonuç olarak Rus gazının küresel pazarlara geri dönüşü kısa sürede küresel enerji fiyatlarına dengeleyerek Amerika'ya ekonomik fayda sağlayabilir. Ancak uzun vadede Amerika'nın enerji ihracatındaki pazar payını kaybetmesi ve Rusya'nın güçlenmesi riski taşıyor. Bu nedenle Amerikan yönetimi Rus gazının dönüşüne tamamen karşı çıkmayabilir, ancak bunu kontrol altında tutmak isteyebilir. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Avrupa Birliği üyeleri arasında Ukrayna'ya destek konusunda ayrışma başlığı altında. Amerika ve Rusya temsilcileri Riyad'daki toplantıda Ukrayna meselesinde ilk somut adımları atarken Brüksel ve Paris'te gerçekleşen İki liderler zirvesi sonuç üretmekten çok Avrupa Birliği üyeleri arasındaki ayrışmayı gözler önüne serdi. Yaklaşık 3 yıldır devam eden ve dünyanın da en karmaşık ve hassas jeopolitik krizlerinden biri olan Ukrayna krizi konusunda Amerika'nın yeni başkanı Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte müzakereler de hız kazanmıştır. Geçen hafta boyunca bir yandan Moskova ve Washington arasındaki görüşmeler Suudi Arabistan'da Ukrayna ve Avrupa Birliği'nin koordinasyonu olmaksızın gerçekleştirildi. Öte yandan Avrupa ülkeleri Fransa'nın öncülüğünde Paris'te bir dizi toplantı düzenledi. Bu gelişmelerin yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Amerikan Başkanı Trump 12 Şubat çarşamba akşamı yaptıkları telefon görüşmesinde yüz yüze görüşme konusunda umutlarını diri getirdi. Her ne kadar bu görüşmelerin tarihi henüz belirlenmemiş olsa da Ukrayna ve Avrupalı müttefiklerin görüşleri dikkate alınmadan yapılan bu telefon konuşması ve planlamalar yeni diplomatik karmaşıkların ve Atlantik'in iki yakası arasındaki güvensizliğin arttığını da gösteriyor. Bu telefon görüşmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio 18 Şubat Salı günü Riyad'da bir araya geldi. Ukrayna ve Avrupa temsilcilerinin bulunmadığı bu görüşme ise müzakere eden taraflar tarafından yapıcı olarak nitelendirildi. Trump ve Putin'in temsilcilerinin Riyad'daki görüşmeleriyle eş zamanlı olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen hafta Paris'te Ukrayna Savaşı ile ilgili iki toplantı düzenledi. Bu toplantıda yaklaşık 15 ülke ya yüz yüze ya da video konferans yoluyla katıldı. Bu zirvede Avrupa liderleri savunma harcamalarını artıracaklarını da duyurdular. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, bölge gelişmelerine ilişkin bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Lübnan'da direniş şehitlerinin lideri Şehit Seyit Hasan Nasrullah ve yardımcısı Seyit Haşim Safiyettin'in cenaze törenleri düzenlendi. Milyonluk katılım çeşitli medyalar tarafından duyuruldu gündemde. Buna paralel olarak yine Filistin'de Siyonist İsrail rejimi ile Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşması hala devam ediyor gündemde. Esir takası vesaire olduğu gibi, belirlendiği gibi devam ediyor. Ancak yine de İsrail rejimi çeşitli hava saldırılarıyla Filistin'in çeşitli bölgelerinde bu ateşkesi ihlal etmeye yine de devam ediyor. Biz bu sohbetimizde bu ateşkes anlaşması üzerinde durmak istiyoruz. Sürecin nasıl ilerlediği ve gündemi bu konuyla ilgili sizler için değerlendirmeye çalışacağız. Sizler için 3 bölümde bir röportaj hazırladık değerli dinleyicilerimiz. Siyasi analist Sayın Ziya Türk Yılmaz ile konuyla ilgili yapılan röportajın birinci bölümünü dinliyorsunuz efendim.
Hocam, bildiğiniz gibi bu ateşkes sağlanmadan önce Gazze Savaşı'nda İsrail rejiminin yetkilileri çeşitli açıklamalarda biz hiçbir anlaşmaya varmadan kendi o hedeflerimizi Gazze ile ilgili yürürlüğe koyacağız, esirlerimizi kurtaracağız örneğin Hamas'ın elinden ve hatta Filistinlileri yok etmek, kendi topraklarından kovmak ve Hamas'ı tamamen ortadan kaldırma gibi hedefleri vardı. Ama şimdi bu ateşkes sağlandı ve önemli olan nokta şu ki şimdi bu maddeler Hamas'ın teklif ettiği ve önerdiği maddeler. Bu açıdan da İsrail rejimi için bir yenilgi sayıldığını söylüyorlar uzmanlar. Siz nasıl değerlendirirsiniz efendim? Bu ateşkes anlaşması gerçekten İsrail rejimi için bir yenilgi mahiyetini taşıyor mu acaba?
Bismillahirrahmanirrahim. Bakın, tufan Aksa tufanı operasyonu başlı başına Hamas için büyük bir başarı, Siyonist rejim ise başından beri yenilgidir. Bunda kimsenin şüphesi yok.
Evet.
Yani bu operasyon başladığı gün İsrail birkaç açıdan yenilgisini kabul etmek zorunda kaldı. İstihbarat açısından, askeri açıdan ve uluslararası kamuoyunda imajının yıkılması, yenilmez İsrail ordusu imajının yıkılmasıyla karşı karşıya kaldı.
Evet.
İsrail bu yenilgi karşısında bunu telafi etmek için bir takım, tabi sloganik de olsa, bir takım şartlar öne sürdü. Bununla işaret ettiğiniz üzere bunlardan biri Hamas'ı yenilgiye uğratmak, ikincisi Filistinlileri Gazze'den tamamen sürerek, yani köklü bir çözüm yolu yapmak, ortaya koymak, başarmaktı.
Evet.
Ama görüldüğü üzere bunların hiçbirine ulaşamadı. Ateşkes barış değildir. Ateşkes demek, yani savaşa ara vermek demektir.
Evet.
Çünkü ateşkes sırasında taraflar güçlerini yeniden toplamak, yeniden onarmak için hazırlanırlar. Hı hı. Ateşkesin bütün tarih boyuncaki savaşlardaki amacı buna yöneliktir. Barış yapılmadığı sürece bu durum böyle devam eder. Hangi taraf daha kendisini güçlü hissettiği an saldırıya geçer. Genellikle müstekbir güçler...
Yani bir garanti yok. Hayır. Eğer İsrail saldırırsa bu ateşkes anlaşmasıdır, barış değildir. Her an, yani her bir taarruzda bulunabilir Hamas.
Tabii karşı. Kesinlikle öyledir. Ateşkesin anlamı zaten odur.
Evet.
Yani kendisini güçlü hissettiği zaman daha üstün, daha doğrusu daha önce başaramadıklarını başarabilecek duruma geldiğini gördüğü an İsrail bir an bile geri durmaz. Ama geçen bu 15 buçuk ve 16 ay boyunca İsrail'in gücü ortaya çıktı. İsrail yani gerçekten Hamas karşısında bir başarı sağlayamadı. Esirlerini kurtaramadı, Hamas'ı yok edemedi ve Filistinlileri ülkelerinden, daha sonra Gazze'den süremedi.
Doğru.
Bunu başarabilmek için daha güçlü bir konuma gelmesi gerekiyor ki, şu açıkça anlaşıldı ki İsrail sadece ve sadece Amerikan desteğiyle ve hava gücüyle savaşabilmekte, insanları, sivil, askeri, çocuk, kadın, ihtiyar, genç demeden hava gücüyle ve 1000 kiloluk, 2000 kiloluk bombalarla savaşabilmektedir.
Evet.
Yoksa karada bu işi başaramadığını 16 ay boyunca bunu başaramadığını ortaya koydu. Bundan sonra da Amerikan desteği olmadan İsrail'in hatta Gazze'yi bırak başka bir bölgeye karşı da bir saldırıya geçemeyeceği ispatlanmış oldu. Müstekbir güçler güce inanırlar.
Evet.
Karşılarında güç, direniş gördükleri zaman ve bunu alt edemeyeceklerini gördükleri zaman, inandıkları zaman ateşkes çağrısında bulunurlar.
Hı hı.
İşaret ettiniz ki Katar ve Mısır arabuluculuğuyla dediniz.
Evet.
Aslında Katar ve Mısır Amerika'nın taşeronluğunda bu işe girişti.
Doğru.
Yani Amerikalılar, yani İsraillerden mesaj aldılar, artık bu işi yürütemiyoruz. Veyahut da Amerikalılar kendileri gördüler ki İsrail bu işi yapamıyor, sürdüremiyor ve bu sürdürdükçe daha fazla darbe alıyor. Hamas karşısında Gazze'de bataklığa daha bir fazla saplanıp kalacak. Öyleyse bir an önce İsrail'i kurtarma operasyonudur bu. Bu sadece Gazze'de değil, Filistin'in kuzeyinde, Güney Lübnan'da da aynı konuyla biz karşılaştık.
Yani pardon, ben bölüyorum. Şimdi eğer Amerika desteklerini sürdürseydi yine İsrail başarılı olamaz mıydı sizce?
Hayır. Gerçekten Amerika yapabileceğinin en alasını yaptı. Niye diyeceksiniz? Yani zaten Amerikalılar önce Biden, daha sonra Trump süre tanıdılar.
Doğru.
3 ayda, 6 ayda, ben gelmeden önce bilmem şu sürede bitir diyorlardı. Yani ne istiyorsun? İstediği her şeyi verdiler.
Evet.
Bütün bunlara rağmen başaramadı. Yani bir direniş gücü karşısında 16 ay boyunca dünyanın bilmem kaçıncı, dördüncü güçlü ordusu diye şişirilen balon söndü. Bir hedefine ulaşamadı. Yani şey değil, yani bunlar uluslararası hukuka, adalete, insafa inandıkları için değil, başaramadıkları için, orada saplanıp kaldıkları için, bataklığa takıldıkları için ve büyük kayıplar verdiği için. Bakınız, doğrudur, Filistin tarafında 50 bine yakın çoluk, çocuk, evet, kadın ve asker şehit edildi.
Maalesef.
Ama şey tarafından da işgalciler de büyük kayıplar verdiler. Siz bakmayın onlar 1000 kişi, 1200 kişi demelerine. Kayıpları çok fazladır. Ne diyorlar? Askeri güç bulmakta zorlanıyoruz. Evet. Yani 1200 kişi bir ülke için büyük bir rakam mıdır? Demek ki birincisi ölü sayısı bundan kat kat fazladır. İkincisi yine yaralı sayısı, etkisiz hale getirilmiş asker sayısı kat kat fazladır. Ve bunu daha fazla kayıp vermemek için, daha fazla rezil olmamak için bir yerde bu ateşkes kaması değil, Gazze'lileri değil, İsrail'i kurtarma operasyonudur. Aynen. Buna arabuluculuk edenler de bir yerde Amerika'nın şeylerini, ricasını yerine getiren taşeronlardır.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Ziya Türk Yılmaz'ın görüşlerini dinlediniz. Hamas ve İsrail rejimi arasında ateşkes sürecinin nasıl bir koşullarda ilerlediği konusu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerinin birinci bölümünü dinlediniz. Sohbetimizin ikinci bölümünü yarın akşamki yayında sizlere sunacağız. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesi Lübnan'da Seyit Hasan Nasrullah için düzenlenen cenaze töreninin dünya medyasında büyük yankı olduğunu, Cumhurbaşkanı Pezeşkan'ın Hizbullah'ın hala hayatta olduğunu ve bir kişinin şehadetiyle yüzlercesinin ayağa kalkarak onun yoluna devam ettiğini söylediğini aktarıyor. Horasan gazetesi Dışişleri Bakanı Irakçı'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 58. oturumundaki konuşmasını kısaca aktardığı haberinde şunlara yer veriyor.
Dışişleri Bakanı Üst Düzey İnsan Hakları Zirvesi'nin ülkenin insan hakları konusundaki görüşlerini ifade etmesi için önemli bir fırsat olduğunu, silahsızlanma konferansının ise İran'ın silahsızlanma ve silahlanma tehditleriyle ilgili görüşlerini dile getirmesi açısından kritik bir platform olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Seyit Abbas Irakçı, Üst Düzey Silahsızlanma Konferansı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 58. oturumuna katılmak ve konuşma yapmak üzere İsviçre'ye gitti. Bu toplantılar çerçevesinde Birleşmiş Milletler'in Avrupa Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Irakçı, İnsan Hakları Zirvesi'nin ülkenin bu konudaki bakış açısını dile getirmek için önemli bir fırsat sunduğunu, silahsızlanma konferansının ise dünya genelinde silahlanma tehditleri konusunda İran'ın görüşlerini paylaşmak için kritik bir platform olduğunu vurguladı. Irakçı, İran'ın nükleer programına yönelik eleştirileri reddederek asıl tehdidin nükleer silaha sahip ülkeler olduğunu ve dünya genelinde 12 binden fazla nükleer başlık bulunduğunu belirtti. Irakçı bazı ülkelerin nükleer başlık sayılarını artırma çabaları, yeni nükleer silah türleri geliştirme girişimleri ve bu silahların güvenlik doktrinlerinde kullanılmasına yönelik tehditlerin ciddi endişeler yarattığını ifade etti. İsrail rejiminin özellikle Gazze'ye yönelik tehditlerinde nükleer silah kullanımını gündeme getirdiğini belirten Irakçı, bu tür açıklamaları resmi ya da gayri resmi olmasının önemli olmadığını, asıl meselenin İsrail'in yasadışı nükleer silahlarının küresel güvenlik için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.
İran gazetesi İslam İnkılabı rehberinin Ayetullah Cevadi Amoli'nin Kur'an-ı Kerim tefsiri ile ilgili 80 ciltlik kitabının tanıtımındaki konuşmasını Almanya'da aşure san zafer kazandığını ilk sayfadan veriyor. Kudüs gazetesi şehitler Nasrullah ve Safiyettin'in cenazesinin Siyonist medyadaki yansımasına yer verdiği haberinde şunları belirtiyor.
Siyonist medya, Şehit Seyyid Hasan Nasrullah ve Seyyid Haşim Safiyeddin'in cenaze törenine katılanların söyledikleri sloganlara dikkat çekerek bu törenin Hizbullah'ın gücünü sergileyen bir gösteri olduğunu, ayrıca İsrail savaş uçaklarının bile bu törene katılanları korkutamadığını bildirdiler. Hizbullah'ın genel sekreterleri Seyyid Hasan Nasrullah ve Seyyid Haşim Safiyeddin'in görkemli cenaze törenleri İbranice medyada geniş yankı uyandırdı. Yediyot Ahrunut gazetesi dünyanın çeşitli ülkelerinden resmi heyetlerin de katıldığı bu cenaze törenini Hizbullah'ın güç gösterisi olarak tanımladı. Lübnan'daki en büyük cenaze töreni olarak nitelendirilen bu etkinlik İsrail'deki medya tarafından büyük bir dikkatle izlendi. Bu medya organı ayrıca törenin katılımcılarının sürekli olarak Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm ve Lebbek ya Nasrullah gibi direniş sloganları attıklarını belirtti. Yedud Ahronut'a göre törenin gerçekleştiği Beyrut stadyumunda toplanan kalabalık Nasrullah'ın naaşını Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine kadar takip etti ve orada toprağa vardı. Bu Hizbullah gücünü ve direncini simgeleyen önemli bir gösteri olarak kaydedildi.
Tahran Radyosu.
İtimat gazetesi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un İran yurtcusu olduğunu, Katar'ın arabuluculukta kararlı olduğunu ve Dışişleri Bakanı'nın hassas günlerde aktif diplomasi yürüttüğünü belirtiyor. Cami Cam gazetesi Ayetullah Hamenei'nin temsilcisinin Lübnan'daki açıklamalarını şöyle aktarıyor.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin temsilcisi Hucetul İslam Muhammed Hasan Ahderi, Seyyid Haşim Safiyeddin'in Lübnan'ın Deir Kaun Nahr köyünde cenaze töreninde konuşma yaptı. İran İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin temsilcisi Hucetul İslam Muhammed Hasan Ahderi, Şehit Safiyeddin'in cenaze töreninde konuşma yaptı. Ahderi, Ayetullah Hamenei'nin taziye mesajını ve İran halkının taziyelerini iletmek için Hizbullah liderleri Seyyid Hasan Nasrullah ve Seyyid Haşim Safiyeddin'in cenaze törenine katıldıklarını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin direnişe verdiği büyük desteğe değinen Hucetul İslam'ı Ahderi, Lübnan'ın ve direnişin yanında olacağız. Bu ilahi bir yoldur, dedi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Paris Radyo Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Paris Radyo yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Paris Radyo kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınızı uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli bölümünü Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
İran Radyo Podcast. Bugün Ferhad'ın dağları delerek Şirin'e olan aşkını ispat etmesinin hikayesini ve Fars edebiyatında Ferhad'a atfedilen bir sütun bölgesi ve dağından bahsetmek istiyoruz. Ferhad'ın Şirin'e olan aşkı en güzel, aynı zamanda en hüzünlü aşk hikayelerinden biridir. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast serisinin yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir bölü.tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Evet, bugün sizlere Şirin'e ulaşabilme için dağları delen Ferhad'ın hikayesi ve Fars edebiyatında Ferhad'a atfedilen Bisutun Dağı'ndan bahsetmek istiyoruz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Evet arkadaşlar, bugün sizlere bahsedeceğim hikaye bundan yüzlerce yıl öncesine dayanıyor. Bu dönemde Anuşirvan'ın soyundan gelen Ermeni kralının kızı Şirin ve İranlı padişah Hüsrev yaşamıştır. Şirin her gün taze süt içmeyi sevdiği söylenirdi. Ancak koyun sürüsü Şirin'in yaşadığı saraydan çok uzakta yer alıyordu. Hizmetçiler süt getirmek için uzun bir yol kat etmek zorunda kalıyorlardı. Ve Şirin de onları yormak istemiyordu. Üstelik yolun uzunluğu nedeniyle getirdikleri taze süt de eskimiş oluyordu. Hüsrev'in arkadaşlarından Şapur bu konunun farkına varır. Ferhad'ı Şirin'le tanıştırmak, kendisinin taş oyma ustası olduğunu ve bu işte büyük bir maharete sahip olduğunu söyler. Onun sürülerin bulunduğu dağı yararak oradan rahat bir şekilde taze sütün saraya ulaşmasını sağlayabileceğini söyler. Bu sözlerin üzerine Şirin de bunu kabul eder. Şapur daha sonra Ferhad'ı bularak Şirin'in emri üzerine dağı kazmasını ister. Bir gün Şirin Ferhad'ın çalışmalarını yakından izlemek için dağa gitmeye karar verir. Ferhad'ın çalışmasını görünce ona hayran kalır. Ferhad'a kolyesinde bulunan şeb çırak yani gece ışık veren bir cevheri verir. Ve şimdilik bunu al, daha sonra ücretinin tam olarak ödeyeceğim der. Ferhad mücevheri alıp teşekkür eder. Sonra da Şirin'in ayaklarının önüne döker. O zamandan beri Şirin'in aşkı Ferhad'ın kalbinde yuva kurdu. Elinden hiçbir şey gelmiyordu. Hiç kimseye de bir şey söylemeye cesaret edemiyordu. Ondan uzaklaşmanın acısıyla insanlardan uzaklaşıp dağlara çekilip yalnız kalmaya karar verir. Bu hikayede Şirin'e aşık olan Ferhat adında üçüncü bir karakter vardır. İlk Hüsrev-i Şirin mesnevilerinde çok az yer verilen Ferhat karakteri, daha sonra yazılan mesnevilerde öne çıkmış ve kimi şairler Ferhat'ın baş kahraman olduğu eserler yazmıştır. İlk defa Ali Şirnevai, olayları ve kahramanların rolünü tamamen değiştirerek eseri Ferhat-ı Şirin adıyla yepyeni bir tarzda edebiyata kazandırdı. Türk halk edebiyatına da Ferhat ile Şirin öyküsü olarak geçmiştir. Evet, bu macera o kadar derin ve etkileyiciydi ki zamanla herkes bu aşktan haberdar oldu. Bu haber Şirin'e aşık olan Hüsrev'in de kulağına ulaştı. Kıskançlıktan ne yapacağını bilemeyen Hüsrev bu haberi duyunca çok üzüldü. Hemen bazı akrabalarını çağırarak Ferhat'ın durumu hakkında onlarla konuşup ne yapması gerektiği konusunda bir çözüm arar. O şöyle der: Ferhat'ı kendi haline bırakamam. Diğer yandan da eğer onu öldürecek olursam masumiyetimi kaybetmiş olurum. Bu durumda ne yapmalıyım? Ayrıca kimsenin Şirin'e aşık olmasına da tahammül edemiyorum. Orada bulunan bazı büyükler Hüsrev'e şöyle dediler: Kralımız, ona bol miktarda mal, mülk, para teklif ederek bu aşktan vazgeçmesini sağlamak daha iyi olur. Eğer kabul ederse ne âlâ. Fakat eğer kabul etmezse Şirin'i unutuncaya kadar ona dağları kazdıracaksın. Böylelikle tüm ömrünü dağlarda heba edip hedefine ulaşamayacak. Hüsrev'in emri üzerine Ferhat'ı affedip onu dağdan saraya getirdiler. Hüsrev ona pahalı hediyeler verdi. Ferhat saraya vardığında Hüsrev onunla anlaşmaya varmaya koyulur. Hüsrev Ferhat'a sorduğu her soru karşılığında Şirin'e duyduğu sevgiyle ona kesin ve kararlı cevaplar vermiş ve içindeki sevgisine güvenerek hiçbir şeyden korkmamıştır. Hüsrev Ferhat'a Şirin'i sevmekten vazgeçmesini önerir. Ancak Ferhat mal, mülk, altın ve para tekliflerini bile reddederek asla Şirin'i unutmayacağını söyler. Bunun üzerine Hüsrev kendisi ve adamlarının dağdan geçebilmeleri için bir yol açmasını emreder. Ferhat da bunu kabul eder. Hüsrev'e bunu senin benden hoşnut olman ve Şirin'in sevgisini kalbimden söküp atman için yapacağını söyler. Bunun üzerine Hüsrev öfkesinden Ferhat'ın kafasını bedeninden ayıracak gibi olur. Ancak daha önce ona aman verip affettiği için bir şey diyemeyip soğuk kanını koruyarak onu dağlara yolladı. Ferhat Hüsrev'in emriyle sert kayalıklardan oluşan Bisutun Dağı'na gitti. Bisutun Dağı Irak sınırına 120 kilometre uzaklıktaki Hemedan kentinde bulunan çok sert bir dağdır. Kermanşah ile Hemedan arasında İpek Yolu üzerinde bir yerde bulunmaktadır. Bisutun Dağı Ferhat'ın aşkı uğruna deldiği dağ olarak bilinir. Ferhat ile Şirin'in hikayesi pek çok ülkede, pek çok dilde yazılmasına rağmen asıl olayın geçtiği yer olarak burası Bisutun Dağı gösteriliyor. Dağın hemen yamacında bulunan Şahabbas Kervansarayı ise görmeye değer bir mekandır. Ferhat ve Şirin, İran, Türk ve Azeri edebiyatında geçen efsaneleşmiş yöresel bir aşk hikayesidir. Ama gerçekten yaşanmış mı, yoksa sadece edebiyat konusu olan bir hikayeden mi ibarettir, kesin bilinmiyor. Bilinen tek şey onların pek çok ülkede bilinmeleridir. Evet, Bir sütunda oldukça sarp ve sert kayalardan oluşan bir dağdır. Bugüne kadar hiç kimse o dağı aşıp bir yol açamamıştır. Ferhat Şirin'e olan aşkıyla bu delinmesi imkansız olan zor işi üstlendi. Ferhat Şirin'in yüzünün şeklini dağın sert kayalarının üzerine büyük bir maharetle oyup işledi. Ardından Hüsrev Perviz ve atı Şebdiz'in şeklini işledi. Ferhat dağı kazarken her daim sevgilisini düşünür ve bu düşünceyle içi kan ağlardı. Bazen ağlıyor, bazen de Şirin'in sarayına uzaktan bakarak şöyle diyordu. Ey vefasız sevgilim! Ben senin aşkınla bu sert kayalıkları kazıp delmekle meşgulken, sen sevgilin Hüsrev'in yanında rahatsın ve benim gibi bir garibanın olduğunu unutmuşsun. Davetlere katılıyorsun. Ben sana canımı feda ederek kendimi bu taşların, kayaların arasına hapsetmişim. Günlerden bir gün Şirin yanındakilerle şakalaşarak şöyle dedi. Ferhat şimdi bana olan aşkı uğruna dağları kazıyor. Gidip onun çalışmalarını yakından görelim. Ardından atına binip hediyelerle birlikte Bisut'un dağına gitti. Şirin'in dağa geldiğine inanamayan Ferhat, onu görünce çok mutlu olmuş, heyecandan dili tutulmuşçasına Şirin'in yanına koşup onu selamlamış. Şirin ona nasıl olduğunu sorduğunda, aşkından bunalan Ferhat ona sevgi ve şefkatle şöyle karşılık vermiş. Ben sana aşığım ama sen beni umursamıyorsun. Ne olur biraz yanımda kal. Seni seyredeyim. Eğer sen de bana önem verip benimle ilgilenirsen, kral artık senin ona aşık olduğunu iddia edemeyecek. Şirin geri dönmek isteyince atı yere yığıldı ve kalkamadı. Ferhat, Şirin henüz atın üzerindeyken atı öylece yerden kaldırıp boynuna aldı ve dağdan aşağıya indirdi. Bu hadiseden sonra Hüsrev'e Şirin'in Ferhat'ı görmeye geldiğini ve yaşananları anlatırlar. O andan itibaren Ferhat'ın azim ve kararlılığı daha da artmış. Artık kazı işini bitirmek üzereydi. Hüsrev yanındaki ileri gelenlere ve büyüklere danışarak onlardan bir çözüm istedi. Onlar Ferhat'a Şirin'in öldüğünü haber vermesi için daha birini göndermesi gerektiğini söylediler. Ve o kötü adama talimat verdiler. Ardından o adam dağa giderek Ferhat'a Şirin'in ölümüyle ilgili yalan haberi ulaştırır. Ferhat çok üzülür ve hemen oracıkta üzüntüden can verir. Elindeki kazması da yere düşer. Ferhat'ın ölüm haberi Şirin'e ulaşır. Şirin de bu habere çok üzülür. Daha sonra Hüsrev alaycı bir şekilde Şirin'e bir mektup göndererek Ferhat'ın ölümü nedeniyle ona başsağlığı dileğinde bulunur. Sevgilisi Hüsrev'in mektubunu görünce çok sevinmiş ama mektubu açıp içindeki iğneleyici ifadeleri okuyunca hayli üzülmüştü. Ancak Şirin çok zeki bir kız olduğundan mektuba yanıt vermedi. Ardından yine birçok olaylar yaşandı. Fakat nihayetinde Şirin de canına kıyar. Böylelikle Ferhat'ın Şirin'e olan aşk hikayesi de son bulmuş olur. Ancak birçok kişi Ferhad'ın Şirin'e olan aşkının hikayesinin Kermanşah'taki bir sütun dağının taşlarıyla bağlantılı olduğuna inanır. Şimdi dilerseniz biraz da güzel bir sütun dağından bahsetmek istiyoruz. Evet arkadaşlar, sizlere bahsettiğimiz Bisutun Dağı'nın ismi ilk başlarda Bisutun değildi. Zaman içerisinde bu isim birkaç kez değiştirildi. Bu dağın ilk başlarda ismi Bağistan'dı. Eski Fars dilinde Bağ, Tanrı, Stan ise yaşanılan yer anlamına gelir. Burası tanrıların yeri anlamına gelen Bağistan anlamına gelir. Bisutun Kermanşah o kadar meşhurdur ki Diderot Siculus'un Dünya Tarihi kitabında da adı geçmektedir. Bu kitapta Bisutun Dağı'na bırakılan yazıtların Asur mitolojisinin kraliçesi Semiramis'in elinden çıktığı belirtilmektedir. Ayrıca Bisutun Dağı'nın Ahura Mazda'ya teklif edildiğinden de bahsediliyor. Bu nedenle bir dönem bu dağa Bisutun adı verilmiştir. Daha sonra Pehlevi döneminde Behistan, ardından da Behistun olarak yeniden değiştirildi. Fakat günümüzde hala İran'ın en önemli antik eserlerinden biri olarak kabul edilen Kermanşah Bisutun olarak bilinmektedir. Peki Bisutun Dağı nerede? Evet, bugün Bisutun şehri civarında ve Kermanşah şehrine 40 kilometre uzaklıkta bulunan bu dağ en işlek eski yollardan birinin yakınında yer almaktadır. Geçmişte bu yol Mezopotamya'dan Hemedan'a kadar ticari ve askeri konvoyların geçiş yeriydi. Bu nedenle Bisutun Dağı geçmişten bu yana yoğun ilgi görülüyor. Bisutun Dağı çevresinde farklı dönemlere ait 28 tarihi eser bulunmaktadır. Bu da bu dağın geçmişteki insanlar için önemini göstermektedir. Şu ana kadar topraklarında 150'den fazla tarihi eser tespit edilmiş olup bunların 88'i İran'ın ulusal mirası listesine kaydedilmiştir. Bu alanın dünya tescil alanı da yaklaşık 340 hektarı kapsıyor. Bisutun Dağı'ndaki tarihi anıtlar şunlardan ibarettir. Ferhat Teraj, Şikarciyan yani Avcılar Mağarası, Merhal Mağarası, Mertarik Mağarası, Meraftab Mağarası, Merdudar Mağarası, Nadiri Tepesi, Sarab Biston, Sarab kenarındaki tarihi yol, eski mezarlığın kalıntıları, gömülü mezarlar, tarihi kale, Madi Tapınağı, kabartmalar ve Büyük Derviş'un yazıtı, Herkül heykeli, Bisutun Köprüsü, ve bu gibi eserler arasında bu alandaki en eski antik eser, Paleolitik döneme en yenisi ise Safavi dönemine aittir. Bisutun Ovası'nda çok sayıda tepe ve anıtın bulunması bu bölgenin Zagros bölgesinin ve genel olarak İran'ın en önemli yerleşim alanlarından biri olduğunu gösteriyor. Bisutun Dağı'nın kutsallığı, elverişli hava koşulları, buranın Mezopotamya'ya yakınlığı ve önemli yolların üzerinde yer alması, tarih boyunca sayısız kral ve hükümdarın bu bölgeye ilgi göstermesine ve Bisutun Dağı'nın kalbinde ve yamaçlarında eşsiz eserler ve hatıralar bırakmalarına neden olmuştur. Bisutun Dağı'nın eteklerinde ve 1. Darüş kabartmasının batısında halk arasında Ferhat Teraş, Ferataş, Fraytaş ve Taht-ı Ferhat olarak bilinen devasa bir duvar oyulmuştur. Burası da Ferhat ve Şirin'in hikayesiyle ilgilidir. Bu duvarın genişliği yaklaşık 200 metre, yüksekliği ise yaklaşık 36 metredir. Bu platformun önünde 150 metre uzunluğunda ve 4,5 metre yüksekliğinde bir duvar yapılmıştır. Bu duvar kesme taş bloklar ve molos taş ile sıva harcı kullanılarak örülmüştür. Bu oyma yüzeyin her iki yanında duvar oyulurken oturmak için kullanılan kayaya kaba basamaklı platformlar oyulmuştur. Hersfeld gibi bazı İranologlar Ferhat Teraşı, Ahameniş İmparatoru 1. Dariyuş'un eserlerinden biri olarak görüyor ve Dariyuş'un vasiyet metnini buraya kazımayı amaçladığına inanıyor. Bazı arkeologlar da bu sayfayı oymanın amacının Sasani Kralı Hüsrev Perviz tarafından yaratılan önemli bir tarihi olayı yazmak ve göstermek için bir yer olduğuna inanmaktadır. Tüm bunların yanı sıra Ferhat Teraş'ın halkın gözünde ve Fars edebiyatında özel bir yeri vardır. Aslında mevcut şiirlerden, özellikle de Gencevi'nin askeri şiirlerinden yola çıkarak insanlar bu eserin şiirinin aşkıyla kendisini dağı delmek gibi zor bir işe adayan Ferhat'ın eseri olduğunu düşünüyor. Ferhat'ın aşkı ve Hüsrev'e olan tartışması Firdevsi'nin şiirlerinin bir parçasıdır. Ayrıca Şirin ve Ferhat hakkında Vahşi Bafki'nin yazdığı şiirler her okuyucuyu Bisutun Dağı'na gitmeye ve orada Ferhat'ın baltasının işaretlerini görmeye teşvik eder. Hicri 13. yüzyılın şairlerinden Humay-i Şirazi'de Ferhat'ın akıl almaz derin aşkından bahsederek şöyle diyor. Ferhat'ın dağ delmesi şaşılacak bir şey değil. Şirin'in aşkına düçar olan herkes dağ delen olur. Evet değerli dinleyiciler, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast serisinin bugünkü bölümünü de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarız ki dinlerken keyif almışsınızdır. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bir sonraki sohbetimizde sizleri İran'ın bir başka tarihi hazinesiyle tanıştıracağız. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belagada yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. bu veciz kelimeler ilahi marif, fıkhı meseleler, ahlaki değerler, sosyal ve siyasi konular içerirken insanın tüm yaşamı boyunca ihtiyacı olan konulardır. Bugün sizlerle Nehcül Belaga'nın ilk veciz sözünü kısaca ele almak istiyoruz. Bazen toplumda fitneler baş gösteriyor ve hakkı batıldan ayırt edilemeyecek kadar puslu bir hava oluşur. Bu durumda biraz duraksayarak toz ve dumanın dinmesini ve hakkın kendini göstermesini beklemek gerekir. O zaman hak güneşi parlamaya başlayınca artık durmak ve sessiz kalmak caiz değil ve artık hakkı tam olarak savunmak gerekir. Fakat bazen zalimlerin birbiriyle savaştığı bir fitne oluşuyor ve ortada haktan eser yok. Bu durumda dikkatli olmak ve kimseye durumu suistimal etmeye izin vermemek gerekir. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam, Nehcül Belaga'nın birinci hikmetli sözünde bu gibi fitnelere işaretle şöyle buyuruyor. Fitneye karşı iki yaşındaki deve gibi ol. Onun ne binilecek sırtı ne de sağlayacak memesi vardır. Emirül Müminin bu hikmetli sözünde tüm muhataplarına batıl fitnelerin baş gösterdiği zaman tam iki yaşındaki deve yavruları gibi davranmalarını tavsiye ediyor. Zira böylece fitneciler tarafından suistimal edilemez. Bu hikmetli sözü anlamak için fitne ve ebnellabun kelimelerini açmak gerekir. Ebnellabun, iki yaşında olan erkek deve yavrusuna denir. Erkek olduğu için sağlayacak bir memesi yokken, üstelik güçsüz olduğu için binek olarak da kullanılamaz. Böylece ne sağılabilir ne de binilebilir. Fitne ise kargaşa, yanıltma, kandırma ve saptırma anlamındadır. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 50. hutbesinde tüm fitnelerin heva ve hevesi izlemenin sonucu olduğunu belirtiyor. Sosyal ve siyasi fitnelerde genelde batıl olan iki grup işleri eline almak ister. Bu yüzden toplum gerginleşir ve hak ve batılı birbirinden ayırt edilemeyecek kadar birbirine karışır. Böyle bir ortamda fitnecilerin tuzağına düşmemek için çok dikkatli olmak ve ikisi de batıl ehli olan iki taraftan hiçbirine yardımcı olmamak gerekir. Bu yüzden İmam Ali aleyhisselam fitne zamanında fitnecilerin senin mal ve canına göz dikmeyecek şekilde davranılması, yani dolaylı veya dolaysız onlara bizim üzerimizden nemalanmalarına izin vermemek gerektiğini buyuruyor. Bu fitnelerin örneklerine İslam'ın zuhur ettiği ilk asırlarda rastlanır. İmam ve yarenleri her zaman onlardan uzak durdular. Her ikisi batıl ehli olan Emeviler ve Zübeyirliler arasında yaşanan savaş bu fitnelerin en bariz örneğidir. Bir zamanlar İmam Ali aleyhisselam bizzat düşmanlarından olan ve Cemal Savaşı'nın yaşanmasına sebep olan Abdullah bin Zübeyr, İmam Hüseyin aleyhisselamın kanının intikamını almak bahanesiyle hilafet iddiasına bulundu ve yine bizzat fesat ve yolsuzluğun sembolü olan Yezid ve Emevilere karşı ayaklandı. İki taraf arasındaki savaşta birçok günahsız insan öldü. Halbuki her iki taraf meşru olmayan bir savaşta güç kazanmak için insanları kurban ettiler. Sohbetimizin başında da belirttiğimiz gibi Hazreti Ali aleyhisselamın bu sözü, batıl bir grubun müminler ve haktan yana olanlara karşı ayaklandıklarında müminleri desteklememek anlamında değil. Zira Allahu Teala Hucurat suresinin 9. ayetinde açıkça şöyle buyuruyor. Eğer insanlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse, artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga Öğütleri adlı kısa sohbetimizde Hazreti Ali'nin vecizlerini sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.